Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. Aziz dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, Yusuf suresi 36. ayete gelmiş bulunuyoruz. Yusuf suresi, Yusuf aleyhisselamın kıssasının özellikle uzunca anlatıldığı bir sure. Ve Rabbimiz bu kıssada çok sayıda nice nice ayetlerin, ibretlerin, işaretlerin olduğuna dikkat çekiyor. İşte biz de sadece bir kıssa gibi değil, Rabbimizin vermek istediği mesajları daha yakından kavramak için ayetler üzerinde tefekkür, tedebbür niyetiyle biraz uzunca durmaya çalışıyoruz. Estağfirullah. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ اَحَدُهُمَا اِنِّي اَرَانِي اَغْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ اِنِّي اَرَانِي اَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهِ نَبِّئْنَا بِتَعْو۪يلِهِ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِن۪ينَ Daha önceki ayetlerden hatırlıyoruz. Yusuf aleyhisselam şöyle demişti. Ya Rabbi, bu kadınların davet ettikleri günahı işlemektense zindan benim için daha sevimlidir. Ben orayı daha çok isterim demişti. Aziz'in karısı da İstediğimi yapmayacak olursa mutlaka zindana atılacak ya da şiddetli bir işkence görecek ve burnu sürtülecek diye bir adeta ona tehdit savurmuştu. Ve idare, Aziz'in idaresi bir şekilde Yusuf'un bir müddet zindanda kalmasını uygun görmüştü ve Yusuf aleyhisselam zindana girmişti. İşte tam zindana girerken yanında iki kişi daha birlikte, iki delikanlı daha zindana giriyor. Ayet onunla başlıyor. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ Zindana onunla beraber iki genç, iki delikanlı daha girmişti. Bunlardan biri dedi ki, ben rüyada kendimi şarap yapmak için üzüm sıkarken görüyorum. Yani şarap yapıyordum. Diğeri de diyor ki, ben de rüyada başımın üstünde ekmek taşıdığımı ve kuşların bunu kakalayıp yediğini görüyorum dedi. Sonra ikisi birlikte Yusuf aleyhisselama, ne olur bu rüyaların yorumlarını, ne anlama geldiğini bize anlatsan, muhakkak biz seni muhsinlerden, gerçekten güzel insanlardan birisi olarak görüyoruz. İhsan ehli birisi olarak görüyoruz, diyorlar. Tefsirlerimizde anlatıldığına göre, bu iki gencin zindana atılma gerekçesi, bunlar biri şerbetçi, biri aşçı, birlikte kralı zehirlemeyi kafalarına koyuyorlar. O zaman rivayete göre kral Reyyan bin Velid ve onu zehirleyip bir başkasını getirmeyi planlıyorlar. Bu planın arkasında mutlaka başka güçler var ama bunlar bu planı uygulayıcıları. Bunlardan şerbetçi bu işin kötülüğünü fark ederek, anlayarak zehir katmaktan vazgeçiyor. Fakat aşçı ikna olmuş daha önce böyle bir fiili yapmaya ve o bunu gerçekleştiriyor. Sonra sofra ortaya konunca kral elini uzatır uzatmaz şerbetçi diyor ki, Ey kral sakın yeme çünkü o yemek zehirlidir diyor. Aşçı da ey kral sakın içme çünkü o içecek zehirlidir diyor. Birbirini adeta ispiyonluyorlar. Bunun üzerine melik şerbetçiye sofradaki içeceği içmesini emrediyor. İç bakalım sen bir iç göreyim diyor. O da tereddüt etmeden içiyor. Çünkü zaten o zehir koymamıştı. Sonra aşçıya dönüp sen de şu yemekten ye bakalım diyor. Fakat aşçı yemiyor, diretiyor. Yemeği bir hayvana yedirdiklerinde hayvan hemen orada ölüyor. Bunun üzerine ikisi de bu işin içinde bir şekilde var diyerek bunları hapse atılıyorlar. İşte hapiste bir müddet kalıyorlar. Demek ki Yusuf Aleyhisselam'la aynı hücredeler ya da birbirleriyle görüşebiliyorlar. Yusuf'u gelip gittikçe muhtemelen onun duaları, niyazları, belki kendine göre ibadetleri ve etrafındaki kimselere yaptığı iyilikler sebebiyle onun gerçekten kendi halinde güzel bir insan olduğunu fark ediyorlar. Çünkü Allah'ın peygamberleri zaten ahlaken de huy itibariyle de davranış itibariyle de güzel insanlar. Onları bir şekilde Cenab-ı Hak seçmiş oluyor. Hususi olarak onları terbiye etmiş oluyor. Ve gördükleri rüyayı Yusuf'a anlatıyorlar. Muhtemelen Yusuf Aleyhisselam'la sohbetlerinde, daha önceki görüşmelerinde, konuşmalarında Yusuf Aleyhisselam'ın rüya tevilinde, rüya tabirinde iyi bir noktada olduğunu fark etmiş olmalılar. Ya da Yusuf Aleyhisselam belki de bizzat kendisine böyle bir ilim verildiğini onlara bir şekilde duyurmuş da olabilir. İşte geliyorlar, rüyalarını anlatıyorlar. Rüyaları efendim işte birisi kendisini içki yapar buluyor. Üzüm şırasından içki üreten birisi olarak, bu işte çalışan birisi olarak görüyor. Bir diğeri de başının üstünde bir ekmek taşıyan birisi olarak görüyor. Servis elemanı gibi. Fakat bu ekmek taşıyanın ekmeğini kuşlar yiyor. Bir taraftan gagalıyorlar yani. Ve Yusuf Aleyhisselam'a bunların bir tevilini, bir haber veriver diyor. Yorum ne anlama geliyor? Çünkü rüyayı herkes yorumlayamıyor. Rüyalarda sembolik dil esas. Onun için rastgele de yorumlanmıyor. Fakat burada bir dikkat çekici bir nokta var. Rabbimiz bu ifadeyi buraya rastgele yerleştirmiyor hiç şüphesiz. Diyorlar ki o iki kişi, inna nerake minel muhsinin. Rüyamızı yorumlamanı istiyoruz. Çünkü biz seni muhsinlerden birisi olarak görüyoruz. Muhsin, ihsan kalitesinde yani en yaptığını en güzel yapan ve Allah görüyormuşçasına bir şuur ve idrak içerisinde işleri gerçekleştiren kimseye muhsin diyoruz. Hep güzellikler adeta icra ediyor, elinden, dilinden hep güzellikler sirayet ediyor etrafına. Güzel şeyler üretiyor ve etrafında sevilen güzel bir insan olarak biliniyor, tanınıyor. İşte burada bu ifade sıradan bir ifade değil. Öyleyse insan elbette rüyalarını da yorumlatabilir. Yorumlatmalı da belki bazı güzel rüyalarını. Ve fakat kime yorumlatmalı? İşte muhsinlerden birilerini bulursa, böyle gerçekten hali güzel, efendim davranışları güzel, ilmi güzel birilerini bulursa onlara yorumlatmalı. Rüya herkese anlatılmaz, anlatılmamalı da. Özellikle kötü rüyaların, korkutucu rüyaların anlatılmaması tavsiye edilmiştir. Hatta rüyayı gördükten sonra tavsiye edilen, kitaplarımızda tavsiye edilen edep şudur. Diyelim ki korkutucu bir rüya gördünüz veya hoşunuza gitmeyen manzaralardan oluşan bir rüya gördünüz. Bunu kimseye anlatmayın ve sol tarafınıza dönerek Allah'a sığının. Euzubillahimineşşeytanirracim deyin. Üç defa sanki tükürür gibi yapın diye tavsiyeler var. Yani bu Allah'a sığınmak önemli. Rüyanın şerrinden de Allah'a sığınmak. Hatta tabir edildiği şekilde rüyalar tecelli eder denilmiş. Bu belki tecrübi bir bilgidir. Eskilerin ifadelerinde, eserlerinde bu tür cümlelere rastlıyoruz. Dolayısıyla rüya herkese anlatılmamalı. İyi rüyalar anlatılmalı ama rastgele yine herkese değil. O da böyle salih, sadık, belki arif, alim, kendisine güvenilen, muhsin diye işte Kur'an'ın ifadesiyle muhsin diye ifade ettiği o kalitedeki insanlara anlatılmalı. Çünkü rüyayı onlar sizin lehinize yorumlarlar. Bir şekilde en güzel yorum neyse ona göre bir yorum yaparlar. Cenab-ı Hakk'ın izniyle de o yorumun hayırlı neticesi de görülür. Bu itibarla rüyaları olabildiğince hayra yormak önemlidir. Yani bir rüyanın birden fazla yorumu gönlünüze düşebilir, tecelli edebilir. Onu rastgele değil de kötü sonuçlar doğuracak şekilde değil de iyi sonuçlara göre yorumlanırsa elbette edep de budur, faydalı olan da budur. Muhatabın, rüyayı görenin maslahatına uygun olanı da budur. Buna dikkat etmek gerekiyor. Buna herkes dikkat edemeyeceği için özellikle hasetçilere, yani çekememezlik duygusu olanlara, efendim kibirlilere, cimrilere bu nevi rüyalar anlatılmamalı. İkiyüzlülere anlatılmamalı. Önemlidir efendim. Rüya deyip geçmemeli. Kur'an-ı Azimüşşan'da Rabbimiz bu konudan birkaç yerde bahseder. Hususiyle burada Yusuf suresinde hem Yusuf Aleyhisselam'ın kendi rüyası anlatılır, hem bu iki delikanlının rüyası, bir de daha sonraki dersimizde muhtemelen gelecek kralın rüyasından bahseder Allah. Onları da Yusuf Aleyhisselam'ın nasıl yorumladığını burada anlatır bize. Onun için bu konu önemlidir, sıradan değildir. Rüyalar herkesin gündeminde olan hususlardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da sahabe-i kiram efendilerimizin rüyalarını zaman zaman yorumladığı olurmuş. Hadis kitaplarında bize anlatılıyor bu. Efendimiz özellikle sabah namazından sonra zaman zaman içinizde rüya gören var mı diyerek sorar. Anlatılınca da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o rüyayı en güzel şekilde yorumlarmış. Gale Yusuf dedi ki, onlar rüyalarımızı bize bir yorumla deyince Yusuf Aleyhisselam bunun üzerine dedi ki: "La ye'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nebbe'tukuma bi te'vilihi qabla en ye'tiyakuma. Zalikuma mimma 'allamani Rabbi. İnni taraktu millete kavmin la yu'minuna billah ve hum bil ahiretihim kafirun." Yusuf şöyle dedi: "Yiyeceğiniz yemek daha önünüze gelmeden önce ben o gördüğünüz rüyaların tabirini size haber vereceğim. Bunlar bana Rabbimin öğrettiği ilimlerdendir." Önce Yusuf Aleyhisselam onların bu talebine müsbet bir cevap veriyor. "Tamam," diyor. "Bunu size yorumlayacağım. Hatta sizin yiyeceğiniz yemek gelmeden yorumlayacağım." Buradan bazı müfessirlerimiz diyorlar ki, hapishane biraz kapalı bir mekan elbette. O kapalı mekanda güneş görmüyor bu insanlar. Ve günün saatlerini bile işte fark edemiyorlar. Belki kendilerine gelen yemeğe göre ayarlıyorlar. İşte yemekten önce, yemekten sonra gibi bir vakit ayarı. Burada da Yusuf Aleyhisselam, "Yiyeceğiniz, size ikram edilen yemek daha önünüze gelmeden ben onu gördüğünüz rüyaları size tabir edeceğim." Yani yemek öncesi anlatıyorlar. Demek ki öğle, sabah gece gördülerse diyelim, öğle yemeği henüz ikram edilmeden ya da sabah kahvaltısı veriliyorsa, o gelmeden hemen yapacağım bu tabiri, size haber vereceğim diyor. Ve buradan bazı müfessirlerimiz bu ifadenin bir mecaz olduğunu, yani hakikat anlamında değil, yani olaylar başınıza gelmeden, yani rüyanız gerçekleşmeden önce ben size bunların gerçek yüzünü ortaya koyacağım anlamında bir ifade de olmuş olabilir diyorlar. Yine burada sanki Yusuf Aleyhisselam biraz sonra bunların rüyalarını tabir etmeden önce onlara bir mesaj geçiyor, bir nasihat geçiyor, bir hakikat tebliğinde bulunuyor. Belki bu sözler biraz uzar, onlar da sorularının cevabını alamayacaklarını düşünürler diyerek belki de demiş olabilir ki Yusuf Aleyhisselam, şimdi tamam birkaç mesele konuşalım, sonra korkmayın ben bu rüyaların tabirini yapacağım, bunu da çok geciktirmeyeceğim, yemek vakti gelmeden bu işi halledeceğiz diyerek belki onların kendi tebliğini, biraz sonra başlayacağı o tevhid dersini dikkatli bir şekilde dinlemelerini istemesi sebebiyle bu cümleyi kurmuş da olabilir. Çünkü size bir soru sormuş insanlar, rüya tabiri için gelmişler. Siz onlara dava geçiyorsunuz. İşte bak şirkin kötülüğünü, tevhidin iyiliğini anlatıyorsunuz. Belki canları sıkılıp gidebilirler. Ama Yusuf Aleyhisselam önce onlara bir kere diyor, tamam sizin bu rüyalarınızı yorumlayacağım. Hatta yemekten önce bu işi bitireceğim. Fakat bu arada beni biraz bir dinlerseniz memnun olurum dercesine hemen bir konuya geçecek şimdi Yusuf Aleyhisselam. Ve bir şey daha söylüyor. Burada bu da önemli. Bunlar diyor bana Rabbimin öğrettiği ilimlerdendir. Yani bu rüya tevili ben kendi kafama göre yapmıyorum bunu. Benim Rabbim, benim ilahım, benim mabudum, kendisine kulluk yaptığım Rabbim bana bunu öğretti. Ve onun öğrettiği ilimlerden diyerek de bana verilen ilim sadece bu rüya tevilinden de ibaret değil. Bana daha başka bilgiler de verdi Allah. İşte akide bilgisi, inanç bilgisi diyelim, ibadet bilgisi, muamilat dediğimiz ilişkiler bilgisi, şeriat bilgisi. Bu anlamda daha bilemediğimiz daha başka bilgiler de Yüce Rabbimiz Yusuf Aleyhisselam'a lütfetmiştir. Muhtemelen Yusuf Aleyhisselam'a artık o çağda zindana girdiği yaşta peygamberlik alametleri verilmeye başlanmış. Vahiyler belki gelmeye başlamış ve kim bilir belki de zindanda Allah Yusuf Aleyhisselam'ı orada peygamberlikle şereflendirmiş. Yani orada başlamış bu esas vazife. Bunlar bana Rabbimin öğrettiği ilimlerdendir. Ancak diyor Yusuf Aleyhisselam, tabire başlamadan önce size şunları söylemek istiyorum. Ve başlıyor şu an. Tebliğe başlıyor Yusuf Aleyhisselam. Rüyayı yorumlamaya başlamadan önce bu araya bir onların lehine olacak bir hakikati adeta sıkıştırıyor ve diyor ki İnni teraktu millete kavmin la yu'minune billah ve hum bil ahireti hum kafirun. Arkadaşlar diyor, ben Allah'a inanmayan ve ahireti de inkar eden bir kavmin diniyle ve yoluyla hiçbir ilgim olmadı. Onları bıraktım, terk ettim. Allah'ı ilah olarak kabul etmeyen ve ahireti de inkar eden bir kavmin, bir topluluğun diniyle benim alakam yok. Onları bir kenara bırakıyorum. Burada teraktu millete kavmin buyurarak bir toplumun dinini terk ettim derken bu topluluk hangi topluluk? İşte Mısır toplumunun, o çok ilahlı toplumun dini. Bununla benim alakam yok. Ben hani bu toplumun inandığı inanç esaslarıyla benim alakam yok. Çünkü bunlar Allah'a iman etmiyorlar, ahireti de kabul etmiyorlar. Bunlar efendim bir takım putları kendilerine ilah edinmişler. Dolayısıyla ben bunları kabul etmiyorum. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ. Ben diyor, ecdadım, benim atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine tabi oldum. Onların izindeyim ben. Ve bize Allah'a ortak koşmak yakışmaz. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayız. Hiçbir varlığı ona ilah diye inanarak Allah'a ortak koşmuş duruma düşmek istemeyiz. Asla böyle bir şeyi, böyle bir ortak koşmayı Allah'a şerikler nispet etmeyi, izafe etmeyi, onun ortakları vardır demeyi biz asla kendimize yakıştıramayız. Böyle bir şey olamaz. ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَاكِنْ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ İşte bu, yani Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan yalnız ona iman etmek, Allah olarak, ilah olarak yalnız onu kabul etmek, bu diyor Allah'ın bize ve insanlara aslında bir fazlı, bir ikramı, bir ihsanıdır. Fakat insanların birçoğu şükretmiyorlar. Bu nimetin şükrünü yerine getirmiyorlar diyerek, evet bu nimet sadece bizim ailemize, bizim ecdadımıza, bizim atalarımıza değil, bütün insanlara bu nimet açıldı ama insanların birçoğu bunun kıymetini bilemedi, bunun şükrünü yerine getiremedi diyerek o iki kişiye, o iki delikanlıya gerçek kimliğini ortaya koyuyor. Yani ben diyor, evet Mısır'da yaşıyorum, bu toplumda yaşıyorum belki ama bugün esas benim dinim bu toplumun dini değil. Ben İbrahim, İshak ve Yakup aleyhisselamın dini üzereyim. Onların izinden gidiyorum. Ve bizim bu dinimizde, kabul ettiğimiz dinimizde Allah'a hiçbir şey ortak koşulmaz. Böyle bir şey olmaz. Ve esasen bütün insanlar böyle olmalılar. Fakat insanlar nimeti görmüyorlar. Nimete gereken saygıyı ve şükrü göstermiyorlar. Ve şimdi tekrar tebliğe devam ediyor Yusuf Aleyhisselam. Ya sahibeyi sicni, erbabun müteferrikûne hayrun emillâhul vâhidul gahhâr. Söyleyin bakalım ey zindan arkadaşlarım, ey iki dostum. Şimdi çeşit çeşit düzme tanrılara inanmak mı daha üstündür? Yoksa tek olan ve bütün varlığı kudretine boyun eğdiren Allah'a inanmak mı? Yani vahid ve kahhar olan, yegane tek ve her şeye boyun eğdiren bir Allah mı inanmak için daha üstün bir inançtır, üstün bir kıvamdır? Yoksa birçok Rabler edinmek mi? Çeşit çeşit, işte savaş tanrısı, barış tanrısı, yok aç tanrısı, şu tanrısı, bu tanrısı, yağmur tanrısı, gök tanrısı, yer tanrısı, böyle birçok tanrılara mı efendim insanın inanması çok daha üstün bir şeydir? Yoksa her şeye hakim olan bir Allah'a inanç mı daha üstündür? Onların akıllarını harekete geçirmeye çalışıyor. Rivayete göre Mısırlıların o dönem 30 civarında tanrıları varmış. Bunlar farklı tabiat kuvvetlerini veya bazı yıldızları temsil eden tanrılar, bu şekilde inanıyor Mısır toplumu. Ve devam ediyor yine Yusuf Aleyhisselam. Bu demek ki bir peygamberliğinin ilk tebliğini yaptığı kimseler. Fırsatı yakaladı. Nasıl yakaladı? Çünkü onlar kendisine geldiler ve kendisine dediler ki biz seni iyi bir insan olarak görüyoruz dediler. Yusuf Aleyhisselam da bu fırsatı değerlendirdi. Ve onlar lehine değerlendirdi. Kendisinin vazifesi ancak onların lehine, maslahatına olan bir konuda bu fırsatı değerlendirmiş oldu. Onların ebedi hayatlarını kurtarmaları için onları imana davet ediyor. Ve devam ediyor tebliğine. مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا اَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا اَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ Allah'ı bırakıp da kendilerine taptığınız şeyler, sizin ve atalarınızın uydurduğu içi boş bir takım isimlerden ibarettir. Sadece siz ad takıyorsunuz, isim takıyorsunuz. İşte diyorsunuz ki gök tanrısı, yer tanrısı. Halbuki onun içi dolu değil. Onlar bu anlamda tanrılık yapacak kabiliyetleri, istidatları, kudretleri yok. İmkanları yok. Hiçbir şeye güçleri yetmeyene siz Tanrı diye isim veriyor ve sonra da ona tapıyorsunuz. Kendiniz adlandırıyorsunuz ve kendi isimlendirdiğinize kendiniz inanıyorsunuz. Yani batıl bir inanç peşindesiniz. Siz ya da babalarınız isimlendirmiş bunu. Mâ enzelallahu biha min sultan. Halbuki Allah onlar hakkında herhangi bir delil indirmemiş. Mabud olacaklarına, onların tanrı olabileceklerine dair Allah'tan hiçbir delil gelmediği halde siz bunu bir takım isimlendirmelerle ilah diye kendinizi inandırmışsınız. Böyle şeylere kulluk yapıyorsunuz. İnil hukmu illa lillah. Halbuki hüküm ancak Allah'ındır. Hüküm verme yetkisi Allah'ındır. Bir şeyin ne olacağına o karar verir. Eğer bir şey ilah olacaksa, olabilecekse ki mümkün değil ama onu da Allah verir onun hükmünü falan işte benim yardımcımdır der ama öyle bir şey yok. Yüce Rabbimiz öyle bir kendisine ortak yaratmamış, öyle bir ortak görmemiş hiçbir şeyi. Benim hiçbir ortağım yoktur diye beyan buyuruyor. Siz kendi kafanıza göre bunu yapıyorsunuz. Kendi kafanıza göre hükümler veriyorsunuz. Halbuki bu alanda özellikle bu çerçevede inanç alanında hüküm vermek yalnız Allah'a aittir. Emara ella ta'budu illa iyyah. O yüce Allah yalnız kendisine, zat-ı uluhiyetine kulluk yapmanızı emretmiştir. Onun hükmü budur. Zaliket dinul kayyim. İşte dosdoğru din budur. Yegane tek din budur. Velakinne ekseren nasi la ya'lemun. Fakat insanların birçoğu bu gerçeği yine bilmiyorlar. Evet, dinin müstakim olması, dinin gerçek bir din olması öncelikle bu tevhidle belli olur. Yani bir tek ilaha inanılacak, tek bir ilah olacak, onun hiçbir ortağı olmayacak. İnsanlar da ondan başkasına kulluk yapmayacak. İşte dinin hakiki çizgisi budur. Ana belirleyici alameti budur gerçek dinin. Durum böyle olmakla birlikte şu da bir gerçek ki insanların çoğu bu gerçeği bilemeyecek diyor Cenab-ı Hak. Bilemiyor. Gerçekten bugün dünya üzerine baktığımız zaman da yine hep şirk dediğimiz Allah'a ortak koşmalarla dolu bir dünya görüyorsunuz karşınızda. Putlarının sayısı belli değil. Kiminin 200, kiminin 300, kiminin 500 putu olan dinler var. İşte efendim, üç ilah kabul eden dinler var. Hak dinler bile şirkle karışmış adeta zaman içerisinde. İnsanlar ilahlaştırılmış, melekler ilahlaştırılmış, şeytanlar ilahlaştırılmış. Dağlar, taşlar, gökteki cisimler, güneşler, aylar tanrılaştırılmış. Yerdeki sürüngenler, efendim, hayvanlar ilahlaştırılmış. Böyle bir garip insanlık alemi var. Evet, elbette bir kula, bir insana Cenab-ı Hakk'ın gerçeği gösterme bilgisi diye ifade edebileceğimiz ilahi mesajlar sıhhatli bir şekilde ulaşmadıysa ya da ulaştı da o kişi o mesajları dinlemediyse, onları anlamaya gayret etmediyse elbette sonuç böyle olacak. Birçok sahte ilahlar peşinde insanlar ömürlerini tüketecekler. Dikkat edilirse burada Hazreti Yusuf Aleyhisselam tebliğ esnasında son derece şefkatli yaklaşıyor ve güzel bir üslup tutturuyor. Karşıdakilerine hakaret etmiyor. Onlara arkadaşım diye hitap ediyor. Ey zindan arkadaşlarım, ey zindan dostlarım, ey kader birliği etmiş kardeşlerim diyor adeta. Bakın diyor, gerçek bundan ibaret. Sizin gittiğiniz yol yol değil, inandığınız din din değil, gerçek din değil. Gerçek hak din, işte bu tevhid dinidir. Allah'a şirk koşulmadan inanılan dindir diyerek onlara bu iman şuurunu aşılamaya çalışıyor. Artık ana mesajını verdi Yusuf Aleyhisselam. Şimdi onların da sabrını çok fazla taşırmadan hemen konuya giriyor. Ya sahibeyi sicni, ey zindan arkadaşlarım, ey iki dostum. Emma ahadukuma feyasqi rabbahu khamra. Sizden biriniz yine efendisine içki sunacak. Yani şerbetçi diyorlar buna, işte o kendisine meşrubat sunan, krala meşrubat servisi yapan kişiye, o öyle görmüştü ya, ben rüyamda kendimi yine üzüm sıkarak içki üretirken gördüm demişti ya, ona diyor ki bak kardeş, sen yine efendine, yani o krala hizmetkarlığına devam edeceksin. Sen kurtulacaksın. Ve emmel aharu, ama diğer arkadaşımıza gelince, feyuslebu, o asılacak, idam edilecek. Fetekülü tayru min ra'sih, kuşlar da gelip onun başından yiyecekler. Yani adeta gagalarıyla onun cesedini tırtıklayacaklar. Kudiyel emrullezî fîhî testeftiyan, işte açıklamasını, cevaplandırılmasını istediğiniz konu böylece hükme bağlanmıştır. Acı sonuç budur. Ya da biriniz için tatlı, biriniz için acı sonuç bu şekilde cereyan edecek. Ve sonra Yusuf Aleyhisselam sözüne, o kurtulmasını ümit ettiği kişiye yönelerek devam ediyor. وَقَالَ لِلَّذ۪ي ظَنَّ اَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمْ اَذْكُرْن۪ي عَنْدَ رَبِّكِ. Kurtulmasını umduğuna, kanaat getirdiğine dönerek diyor ki Yusuf Aleyhisselam, o iki kişiden bu kurtulacak olana, beni efendinin yanında hatırla diyor, benden bahset biraz ona. Yani benim suçsuzluğumu, masumluğumu, haksız yere zindanda bulunduğumu ona bir hatırlat. Sen diyor nasıl olsa kralın yanında hizmetçi olacaksın. Söz arasında fırsat bulmuşken, imkan bulursan benden biraz ona bahset diyor. فَاَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ. Fakat şeytan efendisinin yanında onu hatırlatmayı unutturdu. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِن۪ينَ. Ve bunun üzerine Yusuf daha zindanda bir müddet daha kaldı. Bir müddet daha kalmaya devam etti. Burada müfessirlerimiz özellikle Yusuf Aleyhisselam'ın doğrudan Allah'tan bir kurtulma değil de işte o hapishanedeki kurtulacağını ümit ettiği kişiye yönelerek beni efendinin yanında bir hatırla demesini, Yusuf Aleyhisselam gibi peygamberlik makamında olan birisine çok yakıştıramayarak zelle gibi görürler. Bazı müfessirlerimizde böyle bir yaklaşım var. Ve bunun üzerine şöyle giderler. Derler ki Yusuf Aleyhisselam duası kabul bir kuldu. Böyle Allah'ın seçkin bir kulu, Allah'tan başkasından yardım bu anlamda istememeliydi. İstediği için işte bir müddet zindanda daha kalması gerekti. Ve buradaki özellikle ayetin şu kısmını فَاَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ ifadesini şöyle anlar bu müfessirlerimiz. Şeytan ona Rabbini hatırlatmayı unutturdu. Hatırlamayı unutturdu. Yani Yusuf Aleyhisselam o an Rabbini hatırlamadı. Şeytan araya girdi vesveseleriyle. Yusuf Aleyhisselam'a Rabbinden değil bir başkasından yardım istetti. Bunun üzerine ceza olarak adeta bir müddet daha zindanda kalması takdir edildi diyorlar. Fakat birçok müfessirimiz böyle bir yaklaşımı çok da uygun görmüyor. Hatta bu yaklaşım sahipleri derler ki Yusuf Aleyhisselam "Üzkürni inde Rabbik" dedi. Ve bu ifade 12 harften oluşuyor. Ve 12 yıl kadar işte kalıverdi diyorlar. Efendim zindanda. Beni efendinin yanında an cümlesindeki Arapçadaki bu ifadenin "Üzkürni inde Rabbik" ifadesinin harfleri sayısınca zindanda kaldı diyorlar. Bu tabii farklı bir bakış açısı. Fakat birçok müfessirimiz de burada "Fe'ensâhu şeytânü zikra rabbihi" ifadesini o hapisten kurtulana şeytan efendisinin yanında, o kralın yanında Yusuf'tan bahsetme konusunu unutturdu diye anlıyor. Her ikisi de elbette anlaşılabilecek tarzda bir ifade bu. Ve Yusuf Aleyhisselam zindanda ne kadar kaldı? Bu ifade bid'a senin nice yıllar diye tercüme ettiğimiz bölüm, o bid'a kelimesi Arap dilinde taşıdığı manalar farklı olması itibariyle Yusuf'un zindanda 5, 7, 12 veya 14 sene kaldığı şeklinde değişik rivayetler var. Artık ama burada bir müddet daha zindanda kalmaya devam etti Yusuf diye tercüme etmek daha doğru. Evet, yani insan normal şartlar altında peygamber de olsa efendim elbette bütün yardımın Allah'tan geldiğine inanan insanlardır. Mümin de öyle inanır her türlü yardımın. Fakat dünya şartları içerisinde sebeplere sarılmak ayıplanamaz. Ve o sebeplerden biri de insanlara bazı işlerde aracı olmalarını istemektir. Bu da tabii bir şeydir. İnsanları o yardımı yaratan, o yardımı meydana getiren varlıklar olarak değil, o Allah'tan kendilerine erişecek olan nimetin vasıtaları olarak görmek esastır. Zaten ilişkilerimizde de bu durum geçerlidir. Yoksa normal şartlar altında mümin şuna inanır. Hele de peygamberler, Allah dilemedikçe hiçbir kimse, hiçbir kişiye bir zerre miktar yardım edemez. Hiçbir kimse, hiçbir kimseye zerre miktar bir zarar eriştiremez. Her şey Allah'ın izniyle olur. Hele hele nimetler Allah'ın hususi ikramları, yardımlarıyla olur. Biz müminler buna böyle iman ederiz. Ve burada da tabii olarak insanın salih kullarında tabii yoldan sünnetullah dediğimiz Allah'ın koyduğu kanunlar, sosyal kanunlar, psikolojik kanunlar, tabiat kanunları neyse onlara uymak onlar için bir eksiklik değildir. Eksiklik değildir. Ama bazı tabii yüksek dereceli manevi anlamda gönül ikliminde farklı duygular yaşayan, Allah'a yakınlık hissiyatı güçlü olan kimi kullar her şeylerini Rablerinden isterler ve adeta Allah'tan gayrı hiçbir şeye yönelmezler. Bunu da bir huzur edebi, Hakk'ın huzurunda olmanın bir edebi olarak görürler. Bu da farklı bir haldir. Dolayısıyla bu hal kimi kullarda tecelli eder. Bunlar da ayıplanamaz. Ama normal şartlar altında henüz daha sebepler aleminin hükümlerinden bir şekilde kendini kurtaramamış, Allah'ın varlığını, birliğini, yakınlığını çok yakından gönül itibariyle hissetmemiş kimseler yine sebepler aleminde yaşamaya devam ederler. Elbette arifler de, bu nevi büyükler de zaman zaman ihtiyaç hasıl olduğunda, bu nevi yardım talepleri söz konusu olduğunda insanlardan, etraflarından bir takım yardımlar, bir takım vesileler talep ederler. Bu da yadırganamaz. Müfessirlerimizin büyük bir kısmı da bu ayetteki muhtevaya bu şekilde yaklaşırlar. Evet efendim. Bununla ilgili bir takım tefsirlerde, Kurtubi gibi, Ruhul Beyan gibi tefsirlerde daha birçok hadiseler anlatılır. Ama bir kısmı bazı müfessirlerimiz tarafından zayıf olarak görülmüştür. Zayıf görüşler olarak takdim edilmiştir. Biz burada ayette anlatılanla yetinmek istiyoruz ve Yusuf Aleyhisselam'ın bir müddet daha zindanda kalma hükmünün bir şekilde takdir edildiğini, Cenab-ı Hak tarafından böyle hüküm verildiğini de burada görmüş oluyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz.